Ayrı bir yerde hastane. Arthur Hailey, sayfa 77. O'Donnell Bill Rufus'un görüşünü paylaşmamıştı. Eleştiri yapılması eğilimindeydi. Bu işteki başlıca hata göğüs filminin alınmamış olmasıydı. Hasta getirilir getirilmez ayakta bir filmini aldırsa karaciğer ve diyafram arasında bir gaz kitlesi arayabilirdi. Herhangi bir mide delinmesinin kesin belirtisiydi bu. Dolayısıyla bunun yokluğu herhalde operatörü düşündürürdü. Aynı zamanda da X ışınları kuşkusuz akciğerin altında bir gölge gösterir. Pearson'ın daha sonra otopsi sırasında keşfettiği zatürre anlaşılırdı. Bu iki unsur herhalde Bartlett'ın teşhisini değiştirmesine yol açar ve hastanın yaşama ihtimalini arttırırdı. Tabii diyordu O'Donnell kendi kendine. Bartlett filminin alınmamasına gerekçe olarak adamın çok hasta olduğunu söyledi. Ama adam bu kadar hastaysa herhangi bir ameliyata girişmesi doğru muydu? O'Donnell'ın görüşüne göre girişmemeliydi. Çünkü mide delinmesi söz konusu olduğundan ameliyatın 24 saat içinde yapılması gerekirdi. Bu süre geçirildi mi ameliyat sırasında ölüm oranı ameliyatsız ölümden daha yüksekti. İlk 24 saat en zor süre sayıldığından böyleydi. Hasta bu süreyi geçirirse vücudun savunma silahları deliği kapamak için harekete geçiyordu. Bartlett'ın sözüne ettiği belirtilere göre hasta 24 saat sınırına yakındı. Bu sınırı geçmiş bile olabilirdi hatta. O'Donnell olsa bu durumda ameliyatsız hastanın genel durumunu düzelterek daha sonra emin bir teşhis koyabilmenin yollarını arardı. Öte yandan tıpta iş olup bittikten sonra doğru sonuca varmanın kolay olduğunu, bir insanın hayatı dakikalarla sınırlandığında acele teşhis koymanın ne kadar güçleştiğini de çok iyi biliyordu. Bütün bu görüşleri kendine göre sakin ve tarafsız, ameliyatlarda ölüm konusuyla ilgili olarak geliştirmişti. Hatta belki bazı noktaları Gil Bartlett'a açıklatmayı bile başarabilirdi. Bartlett namusluydu ve eleştiriden korkmazdı. Böylece tartışmanın amacı da açıkça herkese anlatılmış olurdu. Desteklemek, üstelemek ya da küfürleşmenin hiç gereği kalmazdı. Tabii Bartlett böyle bir deneyden zevk almazdı ama hiç değilse küçük düşmezdi. Daha önemlisi pratik bir teşhis dersi bütün cerrahi bölümü görevlilerine verilmiş olurdu. Şimdi varılan noktada artık bunların hiçbiri mümkün değildi. Eğer bu noktada O'Donnell kafasındaki ayrıntıları ortaya atsa Pearson'ı desteklemiş ve Bartlett'ı biraz daha mahkum etmiş gibi olurdu. Onun iyiliği ve iç huzuru için bunun olmaması gerekti hiç kuşkusuz. Bartlett'le özel olarak konuşacaktı. Ama açık ve yararlı bir genel tartışma fırsatı kaçırılmıştı. Canı cehenneme Joe Pearson'ın. Kaynaşma durulmuştu. O'Donnell'ın pek sayarak başvurduğu çekici masaya vurma eğilimi etkisini göstermişti. Bartlett hala öfkeden kıpkırmızı yerine çökmüştü. Pearson düşünme numarası yapıyor, kağıtlarını karıştırıyordu. Baylar, O'Donnell bir an sustu, ne söylemek, açıkça ve çabukça neyi belirtmek gerektiğini biliyordu. Sanırım aramızdan hiçbirinin bu türden bir olayın tekrarlanmasını istemediğini belirtmeme gerek yok. Ölüm konulu bir konferans öğretici olmalı, hırslı tartışmalara ve kişisel çekişmelere dönüşmemelidir. Doktor Pearson, Doktor Bartlett, sanırım derdimi açıkça anlatabildim. Sırasıyla ikisine baktı, sonra onlardan gelecek bir işareti beklemeden açıkladı. İkinci vaka lütfen. Tartışılacak 4 vaka daha vardı ama hiçbirinin olağanüstü yanı yoktu ve konferansın devamı sakin geçti. Böylesi daha iyi diye düşünüyordu Lucy Granger. Bu tür takışmalar çalışanların moralini sıfıra indirirdi. Acele teşhis koymak büyük cesaret işiydi. Büyük bir ihmali görülmedikçe, tartışılmaz şekilde yeteneksizliği anlaşılmadıkça hiçbir operatör böylesi saldırılarla karşılaşmamalıydı. Joe Pearson'ın bu tür durumlarda uyguladığı sansürün ne dereceye kadar kişisel duygular üzerinde oturduğunu ilk kez düşünüyordu Lucy. Bugün Pearson Bartlett'a karşı şimdiye kadar hiçbir konferansa yapmadığı kadar kaba ve acımasız davranmıştı. Oysa çok önemli bir vaka değildi söz konusu edilen ve Bartlett sık sık hata yapmaz, ihmali görülmezdi hiç. 3 eyalet hastanesinde iyi iş görmüş, özellikle şimdiye kadar ameliyat edilmeyen bazı kanser türlerinde başarı sağlamıştı. Pearson da bunu biliyordu tabii, öyleyse açık düşmanlığı nedendi? Belki Gil Bartlett kendisinin asla ulaşamadığı ve kıskandığı bir aşamaya varmıştı. Biraz ilerisindeki Bartlett'a baktı, yüzü somurtuktu, hala acı çekiyordu. Genellikle rahat, sevimli, dost bir insandı. Karısıyla Burlington'da tanınan ve değer verilen bir çift meydana getiriyorlardı. Lucy kokteyllerde ve zengin hastaların evlerinde her zaman rahat, her zaman yerli yerinde olduğunu görmüştü. Muayenehanesi iyi işliyordu, müşterileri çok ve seçkindi. Yıllık geliri 50 bin dolara yakın ya da üstünde olmalıydı. Joe Pearson'ı sinirlendiren bu muydu? Asla cerrahinin prestijine varamayan, yığınlar tarafından pek bilinmeyen ve değer verilmeyen, gösterişli yanı da bulunmayan, yine de çok önemli bir tıp dalını seçen Joe Pearson bu durumun etkisinde miydi? Lucy pek çok kişinin şu soruyu sorduğunu işitmişti. Patolojik anatomi uzmanı mı? Ne iş yapar o? Kimseden şu soru duyulmazdı oysa. Operatörün işi nedir? Birçokları patolojik anatomi uzmanını bir çeşit teknisyen sayarlar, onun önce diplomalı bir doktor olmasının, sonra uzmanlaşmak için yıllar süren özel bir öğrenim görmesinin gerektiğini bilmezlerdi. Para da önemli bir noktaydı. 3 eyalet hastanesinde Gil Bartlett hastaneden aylık almayan bağımsız bir operatördü. Sadece hastaları ona para öderlerdi. Lucy ve bütün diğerleri aynı esaslarla hastaneye bağlanmışlardı. Ama buna karşılık Joe Pearson 2000 dolar aylıkla hastanenin maaşlı adamıydı. Bu parada başarıya ulaşmak şartıyla kendisinden çok daha küçük bir operatörün aylık kazancının yarısıydı aşağı yukarı. Lucy bir yerde bu iki durum arasındaki farkı dile getiren haince bir yazı okumuştu. Operatör bir tümeri almak için 500 doları cebine indirir. Bir patolojik anatomi uzmanı muayene etmek, teşhis koymak, izlenecek tedavi yolunu söylemek ve hastanın geleceğini önceden belirtmek için 5 dolar alır. Lucy'nin Joe Pearson'la ilişkileri dostçaydı. Bilinmeyen bir nedenle ona yakınlık duyuyor, Pearson da onu seviyor ve ara sıra yakınlığına karşılık veriyordu. Özellikle bir teşhis konusunda tartışmak gerektiği zaman bu yakınlık faydalı oluyordu. Konferans sona ermek üzereydi. O'Donnell sonuçları hızlandırmıştı. Lucy dağıttığı dikkatini son vaka üzerinde topladı. Kötüydü bu, kendini kontrol etmesi gerekecekti. Konferansa katılanlar ayağa kalkıyorlardı. Kağıtları toplayan Joe Pearson ayaklarını sürüyerek çıkışa yönelmişti. Ama O'Donnell yolda onu durdurdu. Başhekimin yaşlı adamı diğerlerinin izledikleri yönün tersine götürdüğünü fark etti Lucy. Bir dakika içeri girelim olur mu Joe? Kent büyük salona açılan ve ara sıra komite toplantılarının yapıldığı küçük çalışma odasının kapısını aralamıştı. Pearson peşinden girdi. O'Donnell kayıtsız fakat çok dikkatli görünüyordu. Joe, sanırım konferanslarda herkese böyle saldırmaktan vazgeçmeniz gerekecek.
Ne için?
Pearson boyun eğmek niyetlisi görünmüyordu. Mükemmel diye düşündü Kent, böyle istiyorsan böyle olsun ve cevap verdi. Çünkü bu bizi hiçbir yere götürmez. Sesini isteyerek sertleştirmişti. Genellikle yaşlı adamla ilişkilerinde aralarındaki yaş farkından ötürü saygılı davranırdı. Ama bu kez kendi otoritesi söz konusuydu. Ayrıca başhekim olması dolayısıyla bir takım üstünlüklere ve imtiyazlara sahip olduğu halde Pearson'ın işi üzerinde doğrudan bir denetim hakkına sahip değildi.
Yanlış bir teşhisi açıkladım, o kadar. Pearson yeniden gerçek kişiliğine bürünmüştü. Bu tür şeyleri ses çıkarmadan geçiştirmemiz gerektiğini mi ima ediyorsunuz?
Sorunuzun anlamsızlığını siz de çok iyi biliyorsunuz. O'Donnell sesinin buz gibi ve sert olmasını aldırmadan kesinlikle vermişti bu karşılığı. Pearson'ın duraladığını gördü ve yaşlı adamın çok ileri gittiğini anladığını fark etti.
Söylemek istediğim bu değil. Neyse, böyle değil.
Kent gülümsemekten kendini alamadı. Joe Pearson'ın kolay kolay özür dilediği görülmemişti ve bu birkaç kelimenin ona nelere mal olduğunu kestirmek kolaydı. O'Donnell en mantıklı sesiyle sözlerine devam etti. Bunun daha iyi yolları var Joe. Sizce bir sakınca yoksa otopsi sonuçlarını bana bildirmenizi rica edeceğim. Ondan sonra tartışmayı daha iyi yönetebilirim. Böylece kimseyi sinirlendirmeden işimizi yürütebiliriz sanıyorum.
Neden sinirlendiklerini hiç anlamıyorum diye homurdandı Pearson.
Ama O'Donnell gerildediğini hissetmişti. Önemi yok Joe. Kendime göre bir yol tutmak isterim.
Söylediklerine gırtlağına tıkmak istemiyorum diye düşündü ama her şeyi açığa vurmanın sırasıdır. Pearson omuz silkti. Böylesi kolayınsa geliyorsa.
Teşekkür ederim Joe. O'Donnell umduğundan da kolay kazandığını biliyordu. Belki öbür konuya geçmenin de tam sırasıydı.
Joe dedi, başlamışken size bir şeyden daha söz etmek istiyorum. Bitirilmesi gereken bir sürü işim var. Söyleyecekleriniz biraz bekleyemez mi?
Pearson konuşurken O'Donnell kafasından geçenleri okuyabiliyordu neredeyse. Adam bir noktada pes ettiği halde bağımsızlığından vazgeçmediğini, vazgeçmek niyetinde de olmadığını açıkça anlatmaya çalışıyordu.
Sanırım bekleyemez cevabını verdi Kent. Raporlarla ilgili söyleyeceklerim. Anlamadım. Ne varmış raporlarda?
Gösterdiği tepkide savunmaya yönelen bir saldırgan ifade vardı. O'Donnell tatlılıkla devam etti. Bir takım şikayetler geldi. Bazı sonuçların laboratuvardan çıkması çok uzun sürmüş.
Rufus söyledi bunu sanırım.
Bu kez Pearson'ın sesi çok acıydı.
Başkalarının başını ağrıtan bir operatör daha diyecekti neredeyse.
Bill Rufus evet ama başkaları da var. Bunu da biliyorsunuz Joe. Pearson bir an cevap vermedi. Kent onun için üzülüyordu aynı zamanda. Yıllar geçiyordu. Şimdi Pearson 66 yaşını da aşmıştı. En iyimser ifadesiyle daha 5-6 yıl çalışabilirdi ancak. Bazı kişiler değişime alışıyor, kendilerini geçen ve kumanda yerlerine oturan genç adamlara veriyorlardı yerlerini. Pearson için böyle bir şey söz konusu değildi. Üstelik hıncını da gösteriyordu.
O'Donnell kafasından neler geçtiğini düşündü.
Çaptan düştüğünü, tıbbın gösterdiği yeni gelişmelere ayak uyduramadığını mı seziyordu yoksa? Bu duruma düşen ilk insan olmayacaktı. Oysa tatsız davranışlarına rağmen lehinde olan pek çok şey vardı. Bu nedenle de Kent O'Donnell fazla ileri gitmiyor, çok dikkatli davranıyordu.
Evet, biliyorum.
Pearson'ın sesi boyun eğdiğini belirtir gibiydi, durumu kabullenmişti. Tam Pearson'a uygun düşen bir davranıştı bu. O'Donnell Pearson'a büyük yakınlık duymuştu. Lafını esirgememesi hoşuna giderdi. Kaç kere de toplantılara can vermek için bundan faydalanmıştı. Hastanede geçirdiği ilk aylar boyunca mücadele etmek zorunda kaldığı şeylerden biri de gereksiz ameliyatlar olmuştu. Bunun da sayısız rahim ameliyatı belirtiliyordu. Çeşitli vakalarda sağlıklı rahimleri alma yoluna giden bazı operatörler bunda büyük bir gelir kaynağı bulmuşlardı. Bütün kadın hastalıklarında başvurulan en sağlam ve kesin yoldu bu ama gerektiği zaman. Böyle durumlarda anatomi laboratuvarından gelen raporlarda teşhis karşılığı metrit yani rahim iltihabı ya da fibrom yani serlumur deyimlerinin kullanılması ameliyatı doğrulamak için bir çeşit paravana işi görüyordu. O'Donnell Pearson'a şu sözleri söylediğini hatırlıyordu. Mikroskopta incelenen dokuları tarif ederken her şeyi adıyla belirteceğiz. Sağlam bir rahim içinde sağlam diyeceğiz.
Pearson'ın yüzü bir gülümsemeyle buruşmuş ve kendisiyle mutlak bir işbirliği yapmıştı o günden sonra.
Böylece de bütün gereksiz ameliyatların önü alınmıştı. Operatörler meslektaşlarının önünde aldıkları organların daha sonra normal ve sağlıklı olduğu belirtildiğinde ne diyeceklerini şaşırıyorlardı.
Bakın Kent, Pearson'ın sesi uzlaşmaya yanaşır gibiydi. Son zamanlarda işim başımdan aşkın. Bana ne çok iş geldiğini aklınız almaz.
Çok iyi biliyorum Joe, cevabını verdi giriş yapabilmek için tam böyle bir cümle bekleyen Kent O'Donnell. Benim gibi birçok kişi işinizin başınızdan açtığını ve bunun doğru olmadığını düşünüyor.
Sizin yaşınızda demeyi düşündü bir an sonra başka bir deyim kullanmayı doğru buldu ve devam etti. Bir yardımcıya ne dersiniz?
Tepki hemen geldi. Pearson neredeyse aykırıyordu.
Bana mı yardım teklif ediyorsunuz? Ama dostum, aylardır laboratuvarda bir yardımcıya ihtiyacım olduğunu söyleyip duruyorum. En azından 3 kişi gerek. Aldığım cevap da bir yardımcıya ne dersiniz? Ya daktilo işi? Haftalardan beri yığılan raporlar var. Bütün bu yığını kim daktiloya çekecek?
Cevap beklemeden o hızla devam etti. Kim? Ben mi?
Hastane yönetimi zahmet edip kıçını oynatsa bir şeyler yapmayı başarabiliriz belki.
Tanrım, yardıma ihtiyacım olduğunu söylenmesi gerçekten duymaktan hoşlandığım bir şey.
O Donald o ana kadar sakin sakin dinlemişti. Bunun üzerine bitti mi Joe diye sordu.
Evet.
Pearson biraz silmiş, gösterdiği tepkiden biraz utanmış gibiydi. Ben laboratuvar görevlisi ya da memur değil, başka bir uzman düşünüyordum. Servisi yönetmekte size yardımı dokunacak biri. Belki de sağını solunu çağdaş düzeye getirebilecek bir insan.
Bana bakın!
Çağdaş düzeye getirmek sözleri Pearson'ı yerinden hoplatmıştı. Ama O'Donnell itiraz dile getirilmeden bunları püskürttü.
Sizi dinledim Joe, şimdi beni dinleme sırası sizde. Rica ediyorum.
Bir an sustu sonra devam etti. Yükünüzün birazını hafifletecek zeki bir genç düşünüyorum.
Başka hiçbir meslektaşa ihtiyacım yok.
Kaçamaksız, kuru ve kesin bir ifadeydi bu.
Niçin Joe?
Çünkü laboratuvarda iki patolojik anatomi uzmanına yetecek iş yok. Çünkü bütün servisi yardımcısız, kendi başıma yönetebilirim. Hem bir asistanım var.
O Donald sabırla sakin sakin üstlediyordu.
O yetişene kadar sizin yanınızda kalır Joe. Genellikle de uzun süre değil. Tabii işin bir bölümünü yapabilir ama kendisine sorumluluk veremezsiniz. Yöneticilik işinde de ondan faydalanamayız. Asıl bu alanda yardıma ihtiyacınız var şimdilik.
Bırakın da buna ben karar vereyim. Bana biraz süre tanıyın. Bütün gecikmeler ortadan kalkacak ve günü gününe yetiştireceğiz raporları.
Joe Pearson'ın pes etmeye hiç niyetli olmadığı açıktı. Yeni bir uzmanın gelişine karşı çıkmasını beklemişti O'Donnell. Ama yaşlı adamın gücü onu şaşırtıyordu. Sadece kişisel imparatorluğunu paylaşmaya mı karşıydı? Ya da yeni birinin gelip kendisini yürütmesinden korkuyor ve işini korumaya mı çalışıyordu?
Pearson'ı görevinden atmak Kent'in aklına gelmemişti. Anatomi ve patoloji alanında Pearson'ın geniş bilgisi ve büyük tecrübesi kolay kolay sağlanamazdı.
O Donald'ın amacı bu bölümü ve dolayısıyla hastaneyi takviye etmekti. Belki bunu açıkça anlatması gerekiyordu.
Joe, hiçbir büyük değişiklik söz konusu değil. Bunu kimse düşünmedi. Bölümün başında yine siz.
Öyleyse bırakın da sorumlusu olduğum yeri bildiğim gibi yöneteyim.
O'Donnell sabrının taştığını hissediyordu. Belki bu fikir üzerinde yeterince durduğuna karar verdi. Bir iki gün bekleyecek, sonra yeniden deneyecekti. Tatlılıkla birkaç söz söylemekle yetindi.
Sizin yerinizde olsam bu teklifi düşünürdüm.
Düşünecek hiçbir şey yok.
Pearson hafif bir baş işaretiyle onu selamladı ve kapıyı vurmadan çıktı.
Eh diye düşündü O'Donnell. Savaş düzenine girdik.
Kımıldamadan bundan sonraki manevrasının ne olacağını düşünmeye koyuldu.
7. ayrımın sonu. Sayfa 87.